Ayrım 32, sayfa 300. Karanlık Nehir, Leslie Wolff. Bill Caldwell bir psikopattı. Midemi bulandırıyorsun diye mırıldandı Kay, önüne dönerek yaralı omzunun yükünü hafifletti. Artık ona bakmaya dayanamıyordu. Elliot tek kelime etmeden elini sıktı ve nefes aldı. Dokunuşunun sıcaklığı kalbini tutan demir yumruğu gevşetti. Gözünün kenarıyla Bill'in suratında dudağını çekiştiren bir gülümsemenin titrediğini gördü. ''Buradan dön ve yaklaşık 2 mil düz ilerle, sonra solunda uzun bir sokak göreceksin.'' ''Anladım.'' diye onayladı Elliot. Bir kolunun askıda olmasına hala alışmaya çalışan Kay silahını kontrol etti ve sonra kılıfına koydu. Askıyı çıkarmayı düşündü. Ama kolunu ne zaman hareket ettirmeye kalksa canı acıyordu. Sabırlı olması gerekiyordu. Elliot sola döndüğünde ve uzaktaki evi gördüğünde ''Burası neresi?'' diye sordu. Evin bir penceresinden soluk sarımsı bir ışık geliyordu. ''Eski evimiz, Mira'nın ve benim.'' diye yanıtladı. Sesinde bir an için bir keder belirdi, sonra bir anda kayboldu. ''Bana onun peşinde olduğunuzu söyledi ve ben de ona verdiğim işi bitirene kadar orada kalmasına izin verdim.'' ''Kay, ve bu iş dediğin şey neydi?'' diye sordu. ''Bildiğini sanıyordu ama emin olmak da istiyordu.'' ''Seni öldürmesi.'' diye sakince yanıtladı. ''Vay canına!'' diye fısıldadı. Dehşete düşmenin şokunun evrensel ifadesi duygularını iletmeye neredeyse yetmemişti. Orada kelepçeli halde bir polis arabasının arkasında oturuyordu ve onu suçlayacağını bildiğinden daha fazla suçu itiraf ediyordu. Ve görünüşe göre itiraflarını sonuçlarıyla pek de ilgilenmiyor gibiydi. Ama neden? Şu anki davranışlarından aslında çok daha akıllı biriydi. Elliot yavaş sürdü ve kapıdan yaklaşık 30 metre uzakta durdu, sonra motoru durdurdu. Destek istedi, sonra Kay'e döndü ve ''Buraya gelmelerine 12 dakika var.'' dedi. Ama o da o anda gecikmeden Scott'un peşine düşmeye kararlıydı. Kay silahını çekerek SUV'dan dışarı çıktı ve bile ''Burada kal.'' diye emretti. Bill başını salladı. ''Elbette.'' Gözlerini kapadı ve koltukta arkasına yaslandı. Görünüşe göre uyumaya hazırdı. Fazla sakindi. Yine bir şey midesini gıdıkladı ama bunu umursamayarak elindeki işe odaklandı. Kapının iki yanında yerlerini aldılar. Silahı sol elinde beceriksizce tutarken kendisini huzursuz hissetti. Hareketsiz duran kolu dengesini bozuyordu. Hazır diye fısıldadı ve Elliot kapıyı tekmeleyerek açtı. Scott ile göz teması kurarak kımıldama diye bağırdı. Ama adam itaat etmedi. Öfke dolu bir kükremeyle tetiğe bastığı sırada Elliot'ın koluna vurdu. Kurşun tavana saplandı, sonra silahı bırakana kadar Elliot'ın kolunu büktü. Silah gürültüyle yere düştü ve Scott geniş bir sırıtışla silahı yana doğru tekmeledi. ''Artık eşitiz orospu çocuğu.'' dedi iki adım geri atarak. Bir masaya uzandı ve kılıfından büyük bir askeri bıçak çıkardı. ''Ve artık değiliz.'' hücum etti ve Elliot ölümcül darbeden zar zor kaçabildi. Kay silahını Scott'a doğrultmuştu ama baskın olmayan eliyle hedefi ıskalama riskinin farkında olarak nişan almak için nefesini düzenli hale getirmeye çalışırken ''Kıpırdama!'' diye bağırdı. Ateş ederse Elliot'ı da vurabilirdi. Bunun düşüncesi duruşunu zayıflattı ve elini titretti. Scott Elliot'ın karnına yumruk atmadan hemen önce onun aklını okumuş gibi güldü. Elliot karnının üstüne büküldü ve ilk yumruğu doğrudan gözüne gelen ikinci bir darbe izledi. Elliot ''Vur onu.'' dedi ve Kay tekrar nişan aldı, nefes aldı, sonra yarısını nefesle verdi ve tetiği çekti. Scott iki eliyle sağ uyluğunu tutarak yan yattı. En ufak bir yanlış hareketinde ona ateş etmeye hazır bir şekilde tekrar nişan aldı. Pislik herif yaşamayı hak etmiyordu. ''İyi misin ortak?'' diye sordu. Sesi Elliot'ın duymasını istediğinden daha endişeli çıkmıştı. Elliot ''Yaşayacağım.'' diye inledi. ''Bekle.'' diye bağırdı Scott nefes nefese kalmış halde. ''Ya ikisini de ele verirsem?'' dedi. Yarasına bastırdığı parmaklarının arasından kan damlıyordu. ''Carol ve Billy, ikisini de ele verebilirim.'' Kay güldü. ''Bizi buraya getiren kişi Bill olduğuna göre bize daha ne verebilirsin ki?'' Scott kaşlarını çattı. ''Orospu çocuğu.'' diye mırıldandı. ''O halde Carol.'' dedi. Hala pazarlığa devam etmeye çalışıyordu. Kay ilgilenmiyorum diye yanıtladı. Ömrünün sonuna kadar hapiste kalacaksın, pazarlık falan yok. Seni temizlemem için bana iş teklif etti ve ben buna tanıklık edebilirim.
Scott çarpık bir şekilde gülümsedi. O mu teklif etti?
Kay neredeyse eğlenerek sordu. Bill'in teklif ettiğini sanıyordun. Aslında ikisi de ayrı ayrı teklif etti diye yanıtladı Scott. Paraya çok da ihtiyacım olmasa da fazlası göz çıkarmaz. Ve birbirlerinin planlarının aynı olduğunu onlara söylememe gerek yoktu. Değil mi?
Çarpık sararmış dişlerini göstererek sırıttı.
Şimdi anlaşmayı konuşalım mı? Burada ölüyorum seni aptal kaltak.
Bu kadarı yetmez. Carol'a nasıl olsa farklı bir şekilde itiraf ettirirdi. Kardeşini neredeyse öldürecek adamın tekrar gün ışığını görmesini istemiyordu. Ama yine de bazı sorularına cevap alabilirdi.
Alisa'yı neden öldürdün?
İnledi sonra çenesini sıktı.
Bunu bana bağlayamazsın diye bağırdı. Eski adam kaçırma işini gizli tutmak Bill'in işiydi. Bunda harika da bir iş çıkardı diye ekledi kanlı tükürerek. Kız bir gün karakola geldi ve herkese çok eski zamanlarda kaçırılmış bir kız hakkında soruları olduğunu söyledi. Dosyada benim adım vardı biliyorsun. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu ve hepsi Bill'in suçu.
Koluyla ağzını silecek kadar kısa bir süre durdu ve yerdeki pozisyonunu değiştirdiğinde acıyla yüzünü buruşturdu. Sonra devam etti.
Onu yakaladım ve arabama koyarak Blackwater şelalelerine götürdüm. Sabah 8'de kimse orada olmaz. Kimsenin onu bulması gerekmiyordu. Yaptığım işte iyiyimdir.
Dehşete kapılmış Kay adama baktı ve kaşlarını kaldırdı. Sanki kiralık katil becerilerinin reklamını yapıyor gibiydi. Bölge savcısının imzasını taşıyan bir anlaşma olmadan ve karşısında diğer polisler varken bunu yapmayı yalnızca çarpık, hasta bir zihin düşünebilirdi.
Anlaşma yok dedi yavaşça, kelimelerin tadını çıkararak. Hapishanede öleceksin.
Scott hiçbir uyarıda bulunmadan üzerine atladı. Vücut ağırlığı onun kaldıramayacağı kadar fazlaydı. Yaralı omzundaki acıdan çığlık atarak yere düştü, çarpmanın etkisiyle nefesi ciğerlerinden dışarı fırladı. Hala silahının kabzasını tutuyordu ama onu adamın vücudunun altındayken ateşleyemedi. Ama Elliot, Scott'un kolunu çekip arkasına çevirirken üzerindeki ağırlık azalmaya başladı. Adam yerde kıvrınarak döndü ve sağ eliyle güçlü bir yumrukla Elliot'un yan tarafına vurdu. Kay yerde yatarken ateş etti, kurşun belli bir açıyla Scott'un kafasının arkasından girip kulağının üzerinden çıkarak Elliot'ı birkaç santim farklı ıskaladı. Merminin tavan lambasına çarptığını, üzerlerini cam kırıklarıyla kapladığını ve ışığı yarıdan fazla azalttığını gördüğünde nefes aldı. Birkaç dakika sonra SUV'a geri döndüler. Elliot eğik bir halde yürüyordu. Ve dondurucuda bulduğu buz küplerini küçük bir havluya sararak gelişi güzel hazırladığı buz torbasını şişmiş gözünün üzerinde tutuyordu.
Bill'i kontrol etmek için içeriye baktı ve nefesi kesildi.
O ölmüştü. Bölüm 56 Vadi.
Gitmiş diye bağırdı ve çok uzakta olamayacağını bilerek çaresizce etrafına bakındı. Açık bir çayırın ortasındaydılar. Çimenler yerdeki don yüzünden azalmıştı. Otoyola doğru koştuysa uzaklardan görünür olacak ve saklanabileceği hiçbir yer olmayacaktı.
Uzakta evin arkasında ormanın kenarı yola paralel uzanan, kilometrelerce araziyi kesen düz bir hat oluşturuyordu.
Göz ucuyla bir hareket sezdi. Orada!
Bill'in uzun gövdesinin çorak ağaçların arasında kaybolduğunu gördüğü ormanı işaret etti.
Onu fark etmek kolay değildi. Üzerinde alacakaranlığın loş ışığında neredeyse ıslak ağaç kabuğu renginde olan koyu renk bir takım elbise vardı.
Her ikisi de aksayarak zaman zaman sendeleyerek adamın peşinden koştular. Kay'in bacakları her yere çarptığında omzu ağrıyordu ama yine de durmadı. Aklı hızla dönüyor, teorileri çarpıtıyor ve değiştiriyordu. Adam demek ki bu yüzden çok sakindi. Planı çoktan hazırlanmıştı. Çıkış stratejisi belliydi ama nereye gidiyordu? Onlarla arayı açıyor gibiydi ama kısa süre sonra ormanlık alan açıldı ve kendilerini çimenli bir düzlükte buldular.
Bill'in silüeti 50 metre kadar önlerinde garip bir pozda donmuş gibi duruyordu. Koşmayı bırakmıştı. Onları umursamadan dümdüz ileriye bakarak sakince duruyordu. Sinir bozucu bir duygu Kay'in midesini acıttı. Nefes nefese kalmış halde orada bir vadi mi var diye sordu. Sonra cevap beklemeden ileri fırladı. Elinden geldiğince hızlı koşmaya çalışıyordu. Elliot da ona ayak uydurmaya çalıştı. Adımları ağırdı ve zaman zaman homurdanıyordu. Bu ürkütücü sakinliği daha önce nerede gördüğünü biliyordu. Hayatlarına son vermeye karar vermiş insanlardı. Hastane rotasyonu sırasında birlikte çalıştığı intihara meyilli hastalardı. Bill kafasını öne doğru eğip kusursuz bir sessizlik içinde ölüme atlarken Kay birkaç metre ötesindeydi. Kay uçurumun kenarına ulaştığı anda onun derin kayalık bir vadinin dibine çarptığını gördü. Sonra bir kızın çığlığı havada yankılandı. Bölüm 57. Pamuk ipliğine bağlı. İki itfaiye aracı vadiye yaklaştı ve çimenlik araziye girerken sirenlerini susturdu. Elliot ilk kamyonun sürücüsüyle konuşmak için koşarken Kay bir kolunu havaya kaldırarak onları yönlendirdi. Yanıp sönen kırmızı ışıklarının aydınlattığı karanlık gerçeküstü görünüyordu. Manzaranın renklerini değiştiriyor ve o tarafa baktığında gözlerini alıyordu. Sirenlerin geride bıraktığı sessizlikte Kay aşağıdan gelen bir inilti duydu. ''Kız biri bana yardım etsin lütfen'' diye bağırdı. Uçurumun üzerinde ağırlığını taşıyan selvi dalına uzun süre tutunma çabası yüzünden sesi zayıflamıştı. Kay kenara koştu ve nemli çimenlerde diz çöktü ve sesinin kıza ulaşmasını umarak ''Buradayız tamam mı?'' diye bağırdı. ''Birkaç dakika daha, hepsi bu, yemin ederim daha uzun sürmeyecek'' dedi. Endişeyle kaşlarını çatmaktan alnında çizgiler oluşmuştu. Aşağıdan boğuk bir inilti geldi, gözlerini kıstı ama karanlıkta pek bir şey göremedi. Yanıp sönen kırmızı ışıklar gece görüşüne yarardan çok zarar veriyordu. Ama o flaşörler kıza yardımın geldiğini de anlatıyordu. ''Dayan tamam mı? Bunu atlatarak o dala tutunarak çok iyi iş çıkardın'' diye ekledi Kay. Kendini inandırıcı görünmeye zorladı ama adrenalinin bitkin kızın vücudunu terk etmesinden, kaslarının zayıflamasından ve kararlılığının yumuşamasından da korkuyordu. ''Adın ne?'' ''Ben yapamayacağım'' diye yanıtladı kız kekeleyerek, sesi canlılığını iyice yitirmişti. Kay ''evet yapabilirsin'' diye onu cesaretlendirmeye çalıştı. O sırada Elliot yanında bir itfaiyeciyle yaklaşıyordu. ''Ben Şef Hopper'' diye kendini tanıttı itfaiyeci, elini sıktı ve başını salladı ama sorusu yine aşağıdaki kıza yönelikti. ''Adın ne?'' Uzun bir an etrafı sessizlik kapladı, sonra zayıf sesi zar zor duyuldu. ''Kirsten!'' ''Tamam'' diye yanıtladı Kay Elliot'a bakarak. ''Ben Kay, ortağım ve ben her yerde Kirsten adında bir kızı arıyorduk, Oregon'dan.'' ''Aman Tanrım'' diye bağırdı, sonra hışkırı hışkırı ağlamaya başladı. ''Yapamıyorum, tutunamıyorum.'' Kay tartışmaya mahal bırakmayacak bir ses tonuyla ''Bir dakika Kirsten'' diye bağırdı. ''Benimle birlikte say, her 3 saniyede 1 saniyeleri söyleyeceğiz. 1 diye başladı, sonra dinledi ve hiçbir şey duymadı. 4 diye bağırarak devam etti, sesi talepkardı. 7 Kirsten'in zayıf sesi duyuldu ve Kay genişçe gülümseyerek etrafındakilere baş parmağını kaldırdı. İtfaiye ekipleri etrafı gündüze çeviren güçlü çalışma lambaları yerleştirdi. İçlerinden biri termal kamerayla yaklaştı ve onlara bir tabletin ekranında kırmızı, yeşil ve mavi tonlarında dala tutulmuş kızın vücudunun görüntüsünü gösterdi. 10. Kay ve Kirsten bu sefer biraz daha yüksek sesle 3 saniye daha geçerken birlikte saydı. ''Evet işte bu'' diye sevinçle bağırdı Kay. ''Devam et, neredeyse geldik.'' Termal görüntüleme kamerasını tutan adam ''Önce ağacı sağlama almalıyız'' dedi. İsimliğinde ''Boone'' yazıyordu. ''En beklemediğimiz anda devrilebilir. Bu kadar uzun süre dayanmasına şaşırdım.'' Kamyonlardan biri merdiveni vadinin üzerinde uzatmıştı. Sürücünün kabinin içinden kontrol ettiği vince bir sepet takılmıştı. Sepetin içinde genç bir adam 2 eliyle kenarına tutunmuştu. Miğferi ince, vücuduna göre fazla büyük görünüyordu. Yakından bakıldığında bu sepet 3 kişiyi alacak kadar büyük görünüyordu. Ama uçurumun üzerinde havada sallanmak kırılgan ve çok kötü bir fikir gibi görünüyordu. 13 diye bağırdı Kay, Kirsten'in bu kelimeyi söylediğini duyduğu gibi. ''Gitme zamanı!'' Sonra çenesini sıktı ve ''O sepeti geri getirin, ben de oraya gidiyorum.''
Şef Hopper iki adım yaklaştı. Kusura bakmayın ama dedektif oraya gidemezsiniz. Ne yaptığımızı biliyoruz ve siz daha kendinize bakamıyorsunuz diye de ekledi. Hareketsiz koluna uzun bir bakış atarak.
16 dedi Kirsten zayıf bir şekilde. 16.
Kay onunla sayıyı tekrar etti ve itfaiyeciye döndü ve sana gideceğimi söylüyorum diye yanıtladı. Sabırsız bakışları adamın gözlerine delip geçerek. Yorgun, zar zor tutunuyor ve bırakmak üzere. Aşağıda bir psikoloğa ihtiyacım var, lütfen.
19 diye saydı Kirsten
ama bu sefer Kay eşlik etmedi. Şef Hopper başını salladı, sonra döndü ve yardım isteyecekmiş gibi az önce gelen şerife baktı. Onu duydunuz dedi şerif, tavsiyesi dinlemeye değer olabilir.
Hopper takım radyosunda emri vermeden önce bir an için dudaklarını birbirine bastırdı.
Sepeti geri getirin.
22 dedi Kirsten sesi titriyor. Ne zaman geliyorsunuz?
Şimdi tatlım diye yanıtladı ki. Sen 40'a kadar saymadan önce ben orada olacağım.
Kirsten inledi. Bir an sonra Elliot K'ye sepete tırmanmasına yardım ederken 25 diye saydı.
Sepet aslında sağlamdı. Kalın metal çubuklardan kaynaklanmıştı ama tehlikeli bir şekilde kırılgan görünüyordu. Yanındaki itfaiyeci büyük bir karabina kullanarak emniyet kordonlu bir kemeri kenarlarından birine bağladı. Ardından beline sardı ve sert bir çekme alatıyla sıktı.
Adı ne? Ben Kay
diye sordu adamın onun ne kadar korktuğunu görüp görmediğini merak ederek.
İtfaiyeci ancak 20 yaşında görünüyordu ve çelik bir kablonun ucunda sallanan ve alçalmaya başlayan sepeti zerre kadar umursamıyor gibiydi.
Adam beceriksizce gülümseyerek Mike diye yanıtladı. Diş teli takıyordu. Dişleri hala biraz çarpıktı ama beyazdı.
Orada kalmalıydınız hanımefendi diye ekledi hala gülümseyerek. Burada ihtiyacımız olan son şey sivil birisinin paniğe kapılması. Panik yapmayacağıma söz veriyorum diye yanıtladı. Sözünü tutabilecek mi diye bir yandan da merak ediyordu.
Sepetin hareketi midesini bulandırdı. Kusma dürtüsüne karşı savaştı. Sağlam eliyle metali parmak eklemleri acıyana kadar kavradı.
Mike dizlerinizi biraz bükün ve sallanmaya bırakın dedi. Daha iyi olacaktır.
Başını salladı. Hem minnettar kalmıştı hem de utanmıştı.
Sepet selvinin seviyesine ulaşana kadar birkaç metre daha alçaldı. Yukarıdan gelen güçlü ışıklarda Kirsten'ın vücudunu görebiliyordu. İkinci itfaiye aracı diğer tarafa yerleştirilmişti. Projektörleri açıktı ve o ekip de başka bir sepet hazırlıyordu.
''Buradayım'' dedi Kay. ''Gördün mü?'' Kıza elini sallamak istedi ama elini metalden çekmeye cesaret edemedi.
O sepete bir emniyet kemeriyle sıkıca bağlanmış olsa bile kendi korkusunun felç edici etkisini fark etmesi onu kızın çilesini anlama konusunda yeni bir seviyeye taşıdı.
''Düşmeme izin verme'' diye bağırdı Kirsten ona bakmak için başını çevirerek. Düz uzanmıştı, kolları dala sarılıydı ve sıkıca tutuyordu. Bacakları da ağacın gövdesine daha yakın bir yerine sarılıydı. Onun ağırlığı altında dal artık yukarıya değil, aşağıyı göstermeye başlamıştı. Her an kayabilirdi.
Kendi korkusunu unutarak Mike'ın kolunu tuttu ve dikkatini çekti ama Mike bulguları çoktan telsizle bildirmeye başlamıştı. Sepetin birden yükselmeye başlaması Kirsten'ın yanı sıra ona da sürpriz oldu.
''Lütfen beni burada bırakma'' diye bağırdı kız. ''Söz vermiştin.''
''Ne oluyor?'' diye Mike'a sordu. Bir yandan da adamın kıyafetinin sert kumaşını tutmaya çalışıyordu.
''Yukarıdan gelmeliyiz'' diye açıkladı Mike. ''Onu almadan hiçbir yere gitmeyiz, merak etme'' diye yanıtladı. Kendini Kay'in elinden kurtarıp büyük bir kiti açarak. Bataryayla çalışan küçük bir elektrikli destere çıkardı ve düzgünce paketlenmiş ve bir ucunda karabinalar, diğer ucunda ayarlanabilir tokalarla donatılmış birkaç kayış çekti.
Kay dikkatini Kirsten'a çevirdi. ''Seni bırakmıyoruz, yemin ederim'' dedi.
O dalın ne kadar kırılgan göründüğünü gördüğünden beri hissettiği paniği gizlemek için elinden geleni yapmaya çalıştı.
Dal kızın ağırlığı altında yavaşça eğilmeye devam ediyordu. Bu beklenmedik yerde yıllar içinde kayaların arasında kıvrıla kıvrıla yavaş yavaş büyüyen ağacın kökleri artık kısmen görülebiliyordu.
Sepet tırmanmayı bırakmıştı. Şimdi Selvin'in üzerine yerleşene kadar yavaşça yana kayıyordu. Mike yerde diz çökmüştü, bir koluyla elektrikli testereyi tutuyordu. ''Ne yapıyorsun?'' diye Kay dehşet içinde sordu. ''O ağacı üzerinde onunla kesmeyi düşünemezsin. Bir yanlış yaparsan.''
''Başka yolu yok.'' diye yanıtladı Mike. Sesi kasvetliydi. Sanki birdenbire birkaç yıl yaşlanmış gibi daha olgun geliyordu. ''Mümkünse ben üst dallardan bazılarını kaldırırken onu sakinleştirmeye çalışın. Kökün üzerindeki yükü hafifletecek ve kayışların ona ulaşmasını sağlayacaktır.'' Mike'ın bir dala bir kayış sardığını ve sepete sabitlediğini, ardından küçük elektrikli testereyi sepetin yan çubukları arasına alıp kesmeye hazırlandığını gördü. Elektrikli testere vızıldamaya başladığı anda Kirsten bağırdı ve Mike durmak zorunda kaldı.
32. ayrımın sonu. Sayfa 311.